Hintli Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla, İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 8 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 17 Nisan 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi sizler için sunacağım. Akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi meseleler uzmanı Sayın Bedri Fırat ile Filistin gelişmeleri hakkında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Sömürge adlı podcast ve Türkiye gündemini dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi gerçek vaat operasyonu Siyonistleri karşı sınırlı ve cezalandırıcı bir eylem olduğunu söyledi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı stratejik hata yapılması durumunda Suhu 24 ile yanıt vereceklerini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Asya şampiyonu olan İranlı güreşçileri tebrik etti. Ali Bakri, Siyonist rejime yanıt konusunda İran'ın bölge ülkeleriyle etkileşimi geçtiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede gerilimin tırmanmasından İsrail rejimini sorumlu tuttu. Ve Gazze'de şehit sayısı 34 bine varmak üzere. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, gerçek vaat operasyonun sınırlı ve cezalandırıcı bir eylem olduğunu belirterek, Siyonist rejim topraklarımıza en ufak bir saldırı yaparsa şiddetli ve sert yanıtımızla karşılaşacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, İran ordusu halkın yanında vatanı, toprak bütünlüğünü ve İslam inkılabının değerlerini savunma yönünde hareket etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin olası bir saldırısı durumunda İran'ın sert ve şiddetli tepkisiyle karşılaşacağını vurguladı. Reisi, Amerikan literatüründe askeri seçenek artık masada değil, bu da silahlı kuvvetlerimizin gücünden kaynaklanıyor. Siyonist rejimin yenilgisi bir istihbarat, güvenlik ve askeri yenilgiydi ama hepsinden önemlisi stratejik bir yenilgiydi ifadelerini kullandı. Bugün dünyanın direnişe desteği ve Amerika ile Siyonist rejime karşı nefrete her zamankinden daha fazla tanık olduğunu belirten reisi, bölge ülkelerini askeri güçlerimizin güvenlik yapıcı, barış yapıcı ve güvenilir olduğunu söylüyoruz. Bu ülkelerin Siyonist rejimle iletişim kurmak yerine kendilerine ve bizim ordu ve silahlı güçlerimize güvenmelerini tavsiye ediyoruz. Bölgede dış güçlere ihtiyaç yok, dedi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Hamid Vahedi, özellikle Suhu 24 ile hedeflerimizi vurmaya hazırız ve İran düşmanlarına stratejik hata yapmamalarını tavsiye ediyorum, dedi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Hamid Vahedi, Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Bakanlığı'nın, Ordu ve Genelkurmay'ın işbirliğiyle her zamankinden daha hazırlıklı durumda olduğunu vurguladı. Tuğgeneral Vahidi, bugün Suhu 24 alanındaki hazırlıklarımız her zamankinden daha fazla. Sadece Suhu 24 değil, diğer savaş uçakları alanında da %100 hazırlıklıyız. Ordu Genel Komutanı'nın da açıkladığı gibi düşman stratejik bir hata yaparsa telafisi mümkün olmayan bir darbe alacaktır dedi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun düşmanlara tepkisinin cezai bir yanıt olduğunu belirten Tuğgeneral Vahidi, düşmanlara İran Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine karşı daha büyük bir saldırı yapmasına neden olmamalarını tavsiye ediyorum ifadesini kullandı. İran Ordu Genel Komutanı, ülkenin çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya tepkimiz güçlü ve pişman edici olacak. Düşmanlar hata yaparsa daha ölümcül ekipmanlarla karşılık vereceğiz dedi. İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir olası saldırıya karşı hazır olduğunu vurguladı. Tümgeneral Musevi, ülkenin çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya tepkimiz güçlü ve pişman edici olacak. Düşmanlar hata yaparsa daha ölümcül ekipmanlarla karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde çeşitli silahlar ve insansız hava araçları sergilendi. İran'da Ulusal Ordu Günü münasebetiyle başkent Tahran'da ve ülkenin diğer kentlerinde geçit töreni düzenlendi. Geçit töreni sırasında çeşitli silahlar, hava savunma sistemleri, elektronik savaş sistemleri, keşif gözetleme sistemi, drone sistemleri ve insansız hava araçları sergilendi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Asya şampiyonu olan İranlı güreşçilere tebrik mesajı gönderdi. Ayetullah Hamenei'nin mesajında, yetenekleri ve kararlılıkları ile Asya şampiyonu olan ve halkı sevindiren milli güreşçilerimize cani gönülden teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen Asya Güreş Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan İran Greco-Roman Güreş Milli Takımı birinci oldu. İran Serbest Güreş Milli Takımı ise 5 altın ve 3 bronz ile toplam 8 madalya ile şampiyon oldu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri, Tahran'ın Siyonist rejime yanıt vermek ve gerçek vaat operasyonunu düzenleme konusunda bölge ülkeleriyle temasta olduğunu kaydetti. Bakri, katıldığı canlı televizyon yayınında İran'ın gerilim peşinde olmadığını ve geçen 7 ayda ulusal, bölgesel ve uluslararası olmak üzere tüm imkan ve kapasitesini gerilimin yayılmaması için kullandığını vurguladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti gibi güçlü bir ülkenin bölge güvenliğini bozmak isteyenlere bölge güvenliğini bozmalarına izin vermeyeceğini sözlerine ekledi. Bakri ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi ve Şam bölgesinde istikrar sağlayıcı etken olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime karşı misilleme operasyonuna destek bağlamında yaptığı açıklamada, bu rejimin yöneticilerinin Batı Asya bölgesinde gerilimin tırmanmasının tek müsebbibi olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail-İran gerilimi için İsrail'i suçlayarak gerilimin birinci müsebbibi 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren Netanyahu ve gözünün kan bürünmüş rejimidir dedi. Erdoğan, aylardır İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanların İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiğini ifade ederek şunları söyledi. Oysa burada öncelikle kınanması, telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. Gazze'de kadın, çocuk, bebek, sivil demeden 34 binden fazla masumu katleden, haber yapma dışında hiçbir gayesi olmayan basın mensuplarını öldüren, okulları, kiliseleri, camileri, mülteci kamplarını, hatta yardım malzemesi almak için sıra bekleyen insanları bombalayan, tam 193 gündür tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan, tüm bunlarla birlikte kamuoyu baskısını azaltmak için her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir. Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak adına hem kendi vatandaşlarının hem de tüm bölge halklarının canını tehlike attığını vurgulayan Erdoğan, "Şurası tartışmasız bir gerçektir. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir. Bu gerçeği kabullenmeden yapılan açıklamaların tansiyonu düşürmek adına hiçbir fayda getirmeyeceği kanaatindeyiz." değerlendirmesini yaptı. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 33.899'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze şeridine 194 gündür sürdürdüğü saldırılarda ilişki bilgi verdi. Açıklamada Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin daha şehit olduğu, 89 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 33.899'a, yaralı sayısının da 76.664'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cesetlere ulaşamadığı yinelendi. Batı Şeria'daki Filistinli gençler ile Gazze şeridindeki direniş güçleri Siyonist işgalcileri karşı operasyon düzenledi. Meher Haber Ajansı'nın bugünkü haberine göre Batı Şeria'da El Halil şehrinin doğusunda yer alan Bani Naim bölgesinde Filistinliler ile Siyonist işgal güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Batı Şeria'daki Tubas şehrinde bulunan askeri kolu Kudüs Tugayları güçlerinin de Siyonist askerlerin savaş teçhizatlarını hedef almayı başardıklarını bildirdi. Kudüs güçleri ayrıca korsan rejim İsrailli saldırganların Tubas şehrinde bulunan Kudüs Üniversitesi'ni hedef aldıklarını duyurdu. Alınan habere göre Kudüs güçlerinin bu operasyonu Siyonist güçlere karşı bu bölgede geniş bir pusu kurarak gerçekleştirilmiştir. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları da Gazze şeridinin kuzeyinde Siyonist güçlere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Direniş güçleri Gazze şeridinin kuzeyinde Beit Hanun'da bir Siyonist askerin Filistinli keskin nişancılar tarafından hedef alındığını vurguladı. İsrail ordusu da Şeldak Birliği'nde bulunan bir askerin yaralandığını duyurdu. Siyonist rejim ordusunun savaş uçakları bu sabah Refah'ın yerleşim bölgelerini ve Gazze şehrinin doğusunu bombaladılar. Meher Haber Ajansı'nın haberine göre Siyonist rejim savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin merkezindeki kampta bulunan Filistinlilerin evlerini bombaladı. Bu barbarca saldırı sırasında bölgede kadın ve çocuklar başta olmak üzere birkaç kişi şehit oldu veya yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiye mahallesindeki bir yerleşim alanını da bombalaması sonucu birkaç Filistinli şehit oldu veya yaralandı. Siyonist rejimin topçu birlikleri hava saldırılarının yanı sıra Gazze şeridinin merkezinde bulunan Nuseirat kampının kuzeyini de ateşe verdi. İşgalci güçler Batı Şeria'da yer alan Tubas şehrini de saldırdı. Tülkerem ve bugün erken saatlerde Siyonist unsurların saldırısına tanık oldu. İşgalci saldırganlar Beni Naim bölgesine yönelik saldırı sırasında iki Filistinli esirin evini havaya uçurdu. Ayrıca Kalkilya şehrinin güneyindeki Habla bölgesine ve Nablus'un güneyindeki Asira mahallesine de saldırdılar. Lübnan Hizbullah Hareketi Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Direniş Güçleri bugün sabah saatlerinden itibaren Siyonist askerlerin mevzilerine yönelik saldırılarını tırmandırdı. Bölgedeki direniş güçleri Siyonist rejim İsrail'in askeri mevzilerini vurmaya devam ediyor. Yeni operasyon aşaması başlatan Lübnan Hizbullah Hareketi iki yeni saldırıda İsrail hedeflerini vurduğu duyurdu. Yayımlanan bildirilerde direniş güçlerinin iki İsrail üssünü havaya daha vurabildiği vurgulandı. Lübnan Hizbullah Hareketi Gazze halkını ve direnişin desteklenmesi adına çarşamba günü Siyonist rejimin Branit üssünü füze ve topçu atışları ile hedef aldığını duyurdu. Buna ilaveten Ramia üssünün de aynı şekilde hedef aldığı vurgulandı. Lübnan İslami Direniş Hareketi bir başka haberinde de İslami Direniş Savaşçıları çarşamba günü bir kez daha Siyonistlerin yeni kurduğu ve yerleştiği Branit üssünü vurduğunu duyurdu. Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrinin doğusunda bir araca düzenlediği drone saldırısının ardından Lübnan Hizbullah hareketinin üyesi Ebu Cafer lakaplı İsmail Yusuf Baz şehit oldu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Siyonist rejim tarafından yapılan açıklamada Sur kentinin doğusunda bir araca düzenlenen hava saldırısında üst düzey bir Hizbullah yetkilisi hedef alındığı ifadesine yer verildi. Arabanın hedef alındığı Ayn Baal bölgesindeki görgü tanıkları arabadaki diğer iki kişinin kurtulduğunu bildirdi. Bu terör saldırısı Siyonist rejim ordusunun bu rejimin kitle iletişim araçlarını işgal altındaki Filistin'in Lübnan ile kuzey sınır bölgesinde zor olarak gördüğü olaylarla ilgili herhangi bir haber yayımlanmasını yasakladığı sırada gerçekleşti. Siyonist işgalciler tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'de esir edilenler arasında şimdiye kadar kimliği belirlenebilen 16 esirin ve kimliği belirsiz onlarca esirin şehit edildiği belirtildi. Filistinli Esirler ve Özgürleştirenler Heyeti Başkanı Kaddura Faris yaptığı açıklamada Gazze'den esir edilenlere gerek esir alma ve taşıma esnasında ve gerekse götürüldükleri sorgulama merkezlerinde çok çirkin, iğrenç ve insanlık dışı muameleler yapıldığını ve korkunç bir şekilde işkence edildiğini dile getirdi. Faris, işgal kuvvetlerinin Gazze'ye yönelik son soykırım saldırısında esir edilenlere yapılan çirkin muamelelerin Filistin esir hareketinin tarihinde maruz kaldığı en çirkin, en katı uygulamalar olduğuna dikkat çekti. İşgal rejiminin insanlık açısından korkunç şartların hakim olduğu cezaevlerinde Gazze'den esir alanlardan şimdiye kadar isimleri belirlenen 16 kişinin şehit edildiğini aktaran Faris, bunlara ek olarak daha onlarca kişinin şehit edildiğini, onların sayılarının da isimlerinin de bilinmediğini vurguladı. Faris, işgal rejiminin Filistin halkına yönelik insanlık dışı savaşında yeni bir sürece girildiğini hatırlatarak, işgal rejiminin uluslararası toplumun sessizliğinden büyük cesaret aldığına işaret etti. Öte yandan İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinli esirlerin Aksa Tufanı operasyonunun bir parçası olduğunu ve özgürlüklerine kavuşmalarının öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, işgal rejimi zindanlarında tutulan esirlere destek için uluslararası düzeyde hareket çağrısında bulundu. Filistinli esirleri işgal rejimi zindanlarından kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Hamas, esirlere yönelik baskı ve işkencelerini artıran işgal güçlerinin esirlerin azmini kıramayacağını ifade etti. İşgal güçlerinin Gazze şeridinden kaçırdığı esirlere sistematik olarak işkence uygulamasının savaş suçu olduğuna dikkat çeken Hamas, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da binlerce kişinin işgal güçleri tarafından gözaltına alındığını ve esirlerin hayatından işgal yönetiminin sorumlu olduğunu bildirdi. Hamas, Filistin halkını ve direniş gruplarını esirlerle dayanışma için güçlerini birleştirmeye çağırırken, Arap halkları ve Müslümanlar ile dünyanın özgür insanlarından da işgal rejimi zindanlarında tutulan esirlere destek için harekete geçmelerini istedi. Ve Skimgo sıralamasının 2024 baskısında Tahran Üniversitesi, Batı Asya'daki en iyi 10 üniversite arasında yer almaktadır. Araştırma, yenilik ve sosyal etki, bu sistemdeki kurumları değerlendirmek için 20 temel kriteri kapsayan 3 boyutludur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz yeni Amerika yaptırımlarının İran'a karşı başarısız politikalarının devamı. Komünist rejim ve Amerika'nın İslam Devri Muhafızları Ordusu'nun işgal altındaki topraklara yönelik misilleme niteliğindeki füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı koyma konusundaki başarısızlığın ardından Washington bir kez daha İran'a karşı yeni silah yaptırımları uygulamaya çalışıyor. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Washington önümüzdeki günlerde İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak. Bu yaptırımlar arasında füze ve İHA programı ile devrim muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı'nı destekleyen kurum ve kuruluşlar yer alacak. Washington müttefiklerinin de Amerika'nın bu eylemini takip etmesini bekliyor, dedi. Amerika'nın bu kararı devrim muhafızlarının 14 Nisan pazar sabahı erken saatlerde balistik ve seyir füzelerini ateşlemesi, ayrıca çok sayıda intihar İHA'nın uçuşu ve hedefe isabetiyle Siyonist rejimin F-35 uçaklarının hangarı olan Navatim Hava Üssü de dahil olmak üzere Siyonist rejimin güvenlik ve askeri altyapısı hedef alması ardından alınıyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre meşru savunma ilkesi çerçevesinde Sadık Vaadı başlıklı İran'ın operasyonu, İsrail rejiminin 1 Nisan'da İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında İran'ın 7 komutanı ve askeri danışmanının Suriye'de şehit etmesine bir tepkiydi. Amerika'nın Siyonist rejime salladığı kapsamlı teknik, ekipman ve istihbarat desteğine rağmen demir kubbe ve bu rejimin savunma sistemleri İran'ın füze ve insansız hava araçlarının saldırısını tespit edip püskürtmede başarısız oldu. Ve şimdi Amerika öncülüğündeki Batılılar İran'ın füze ve İHA programlarına karşı yeni yaptırımlar uygulanması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bu yeni yaptırımlar aynı zamanda Amerika'nın ve Siyonist rejimin savunma sisteminin yenilgisi olarak kabul etmek anlamına geldiği gibi, aynı zamanda füze ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere İran'ın silah sanayisinin büyümesini ve gelişmesini engellemek amacıyla bugüne kadar uygulanan yaptırımların etkisizliğinin de bir kanıtıdır. Çünkü İran'ın füze ve insansız hava aracı alanındaki ilerlemeleri bu yaptırımlar döneminde ve İranlı uzmanlar tarafından sağlandı. Amerika geçtiğimiz yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladı ve Kongre Araştırma Servisi'ne göre bu yaptırımlar Amerika'nın İran'la ticaretini neredeyse tamamen yasakladı. İran hükümetinin Amerika'daki varlıklarını dondurdu ve İran'a dış yardım ve silah satışını yasakladı. 18 Ekim 2023'te İran İslam Cumhuriyeti'nin füze programına karşı Birleşmiş Milletler yaptırımlarının sona ermesiyle birlikte Amerika hazinesi İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze programına karşı yeni yaptırımların uygulandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre, konseyin İran'ın füze faaliyetlerine yönelik 8 yıllık kısıtlaması, ayrıca İran'ın füze kabiliyetinin geliştirilmesine ilişkin malzeme, ekipman, teknoloji ve ürün ve malların tedariki, satışı ve transferi 18 Ekim 2020'de sona erdi. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti de diğer ülkeler gibi savunma araçlarını uluslararası hukuka göre seçme hakkına sahiptir. İran'ın füze ve İHA kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda meşru savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaanın uygulanmasına zemin hazırlanmasını da amaçlıyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, asli görevleri çerçevesinde silah yeteneklerinin güçlendirilmesini sürdürmeye kararlıdır ve İran'ın her türlü balistik ve seyir füzesi, eğitim, keşif ve taarruz insansız hava araçlarının imalat ve üretimi alanında giderek artan ilerlemesi, düşman savunmasının başarısızlığına işaret eden bu çabaların sonucudur. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Gazze'de ateşkes görüşmelerin ikinci planda olması ve Refah saldırının öncelikli olması ile ilgili. Batı'nın sabotajları ve uluslararası toplumun Gazze şeridinde ateşkes sağlanması konusundaki pasifliği ardından İsrail işgal ordusu yüz binlerce Filistinli mültecinin Gazze şeridinin güneyinde toplandığı sınır kenti Refah'a saldırmaya hazır olduğunu duyurdu. Filistinli ve Siyonist kaynakların haberlerine göre Hamas ile Siyonist rejim arasında ateşkese ilişkin müzakereler çıkmaza girmiş. Tüm tarafların sunduğu öneriler bir yere varamamıştır. Filistin tarafı, Tel Aviv'in Gazze'deki katliamı tırmandırmak amacıyla Katar, Mısır ve Amerika'nın arabuluculuğunda yapılan görüşmeleri zaman kazanmak için bahane olarak kullandığına inanıyor. Bu nedenle Hamas, müzakere masasına koyduğu koşullarla karşı taraf etkileşim alanında etkili bir adım atana kadar heyetini geri çağırma ve bu müzakerelere katılımı askıya alma tehdidinde bulundu. Hamas, karmaşık ve sonuçsuz müzakerelerin devamının Başbakan Benjamin Netanyahu'nun çıkarına olduğuna inanıyor. Zira işgal altındaki topraklarda yargılanma ve hesap verme korkusuyla savaşı uzatmayı amaçlıyor ve bu mesele Hamas açısından kabul edilemez. Bu bağlamda Filistin İslami Deriniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Abdüllatif El-Kanu şöyle diyor: İsrail'in aksine biz savaşın durdurulması, Siyonist güçlerin Gazze'den tamamen çekilmesi, mültecilerin Güney Gazze'den kuzeydeki evlerine koşulsuz olarak geri dönmeleri ve Gazze sakinlerine yardım ulaştırılması konuları dahil tüm şartlarımıza bağlıyız. Hamas sözcüsü, Siyonist rejimin devam eden katliamlarına karşı Filistin halkının tek güvencesinin kalıcı ateşkes olduğunu belirterek şunları kaydetti: buna karşı işgalci rejim kendi esirlerinin serbest kalması için geçici bir anlaşma peşindedir. Ardından Gazze'deki kendi katliamını tekrar başlayacaktır. Filistin direnişine göre mültecilerin koşulsuz geri dönüşü ve Siyonist güçlerin Gazze'den tamamen çekilmesi müzakere sürecinin temel şartıdır ve bu şartlar yerine getirilmeden hiçbir anlaşmaya varılamaz. Bu sırada Siyonist taraf ateşkes görüşmelerini sabote etmek ve aşırı taleplerde bulunarak savaşı ve Gazze kuşatmasını uzatmakla Gazzelilerin zorunlu göçü de dahil olmak üzere meşum hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Nitekim Siyonist rejim savaş bakanı ve Siyonist ordu genelkurmay başkanı Yoav Gallant, ateşkes müzakerelerinin etkisiz kalması nedeniyle Refah'a yönelik geniş çaplı bir kara saldırısına öncelik verildiğini duyurdu. Bu bağlamda Valla News, Salı akşamı yayımladığı raporda, geçtiğimiz saatlerde İsrail ordusunun Refah'a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı düzenleme hazırlık düzeyini arttırdığını ortaya koydu. Fakat kısa bir süre önce aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu dünyada insan haklarını savunan 250'den fazla kurum ve kuruluş, Gazze şeridinde ateşkes kurulmasını vurgulayan bir mektup yayımlayarak, savunmasız Gazze halkının katliam edilmesinin durdurulması, dünya barışı ve güvenliğinin tesisi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluk alması gerektiğini duyurdular. Gazze şeridinde ateşkesin sağlanması ile ilgili Batı'nın sabotajları ve uluslararası toplumun pasifliği, Siyonistlerin Amerika'nın destekleriyle kendi cinayetlerini sürdürdüğü ve Refah sınır kentinde bir başka facia ve trajedi yaratmaya çalıştığı bir ortamda devam ediyor. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere insan hakları örgütleri Refah'a saldırılması durumunda dünyanın daha geniş bir Filistinli soykırımına tanık olacağı konusuna defalarca uyarıda bulundular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'de soykırım devam ederken dünya İsrail ve İran arasında oluşturulan gerilim nedeniyle alarma geçmiş durumda. Bölgede yükselen tansiyon ile ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de soykırıma değindi ve İran'ın Şam'daki büyükelçiliği hedef alındığında batılı ülkelerin hiçbir şey demedikleri, ancak İran'ın İsrail'e misillemede bulunurken söz konusu bu batılı ülkelerin İsrail'e destek çıkmalarını eleştirdi. Türkiye'nin özellikle Gazze ile ilgili ve İsrail ile ilgili politikalarına da değindi. Netanyahu bu cinayetlerden sorumludur şeklinde bir mesaj verdi Erdoğan ve biz bugün sohbetimizde bölgede yaşanan son gerilimden yola çıkarak Türkiye'nin pozisyonuna ve İsrail'e karşı olan tutumuna bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Gazze krizi ve özellikle İsrail'in orada sürdürdüğü cinayetlerine ilişkin son haberler gündeme yansıyor bildiğiniz gibi. Son olarak da bölgenin belli başlı haberlerinden biri de İran'ın İsrail'e misillemede bulunması ve İsrail'i direkt füzelerle hedef almasıydı. Şimdi bu konu Türkiye'de nasıl takip edildi Bedri Bey? Şimdi Türkiye'nin özellikle İsrail olan tutumunu da göz önünde bulunduracak olursak İsrail ile İran arasındaki son gerilim nasıl izlendi Türkiye'den efendim?
Elbette Türkiye'deki Filistin-İsrail çatışmasından ve soykırım çatışmalarından dolayı tüm siyasilerin ne kadar rant elde edeceği, siyasi rant elde edeceği hesapları var. Hiçbir siyasi bugün İsrail'e yani pratikte herhangi bir çıkışı görülmedi. Bunun bugünkü hükümet olan AKP hükümetinin de zaman zaman bu yönlü demeçler vermesi ve çıkışlar yapması da sadece ve sadece kendi tabanının tepkilerini yakıştırmaya yönelik bir olaydır. Yani burada bir yanda İsrail'le var olan ticareti ve silahların tamiri ve destekleri yapılırken bu yönlü demeçlerin bir kayda değer bir yanı yoktur. Yani burada İsrail'e bir tavır alınacaksa başta İsrail'le olan ticari ve askeri ilişkilerinin kesilmesi gerekiyor. Bugün biliyoruz ki Türkiye, İsrail en büyük kaynağını, maddi kaynağını, ekonomik kaynağını Türkiye'de sağlamaktadır. Ve bu birçok ihtiyacını Türkiye'de sağlamaktadır. Zaman zaman bu yönlü tepkiler hükümete bildirseler dahi hükümet bu yönlü herhangi bir adım atmadığını görülmektedir. Yani bu gibi demeçler vereceğine kendisi hükümet olan sanki bir muhalefetteymiş gibi bu yönlü demeçler vermesi bir anlamı yoktur. Yani bunun yapabileceği çok şey var. Bu da pratik adımların atılmasıdır. İsrail'e karşı ilişkilerin kesilmesidir. Bu gibi bir tavrın içinde olmazsa diğer yönüyle demeçler vermesi de hiçbir kayda değer bir yanı yoktur. Bununla ilgili kendi tabanını yatıştırmaya yöneliktir. Birçok muhalefet partisi de bu yönlü hükümete yönelmesi ve eleştirilmesine karşılık hükümet böylesi bir açıklama yapması mecburiyeti doğdu ve böyle bir açıklama yaptı. Bunun arkası da pratikteki adımlardır.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bundan sonraki atılacak olan adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz Türkiye tarafından? Son günlerde bir haber gündeme yansıdı. Türkiye'den İsrail'e jet yakıtları gidiyor şeklinde başlıklar yansıdı. Daha sonra bir açıklamalarda bulunduklarını gördük Türkiye yetkililerinin. Bunu aslında tekzip ettiler, yalanladılar ve daha sonra da bir boykot, mal ihracatının boykot edildiği haberini duyduk Türkiye'den İsrail'e. Şimdi bunları siz ne kadar samimi buluyorsunuz? Acaba bir etki sağlayacak mı Gazze'de cereyan eden bu gelişmelere?
Bu doğrusu halk tabanında bu yönlü şeylere karşı hazırlıklıdır. Yani halkın buna vereceği cevap vardır. Ama diğer yanda çok önemli olan olay da şu: hükümet bu yönlü demeçler verirken diğer bir yanda ticari faaliyetlerini ve Türkiye'den giden malların birçok ihtiyacını bugün İsrail Türkiye'den karşılıyor. Yani bunu var, yani bunu hükümet her ne kadar yalanlasa da bunun pratikte karşılığı var. Yani bu birçok şirketin bugün İsrail'le ticari ilişkileri olduğu ve bu ticari ilişkilerin de birçoğu da Yahudi asıllı Türkiye'de yaşayan kesimlerdir. Bunun önüne de hiçbir zaman hiçbir güç Türkiye'de geçmeyeceği bellidir. Çünkü var olan gücün, bugün iktidar olan her, Türkiye'de iktidar olan her gücün Yahudi iş adamlarının, Yahudi lobilerinin desteğiyle ayakta durmaktadır. Böylesi bir durum yaşanırsa iktidar olan herhangi bir partinin düşmesine de neden olur. Bunun hesabı yaptıkları için de bu yönlü bir eyleme, bu yönlü bir ilişkiye geçmeleri olası değildir. Ha, bunun Türkiye işte tarihten gelen İsrail'le var olan birçok ilişkileri vardır ve yani İsrail devletinin kuruluşundan bu yana o ilişkiler süre gele devam etmektedir. Bu konuda herhangi bir değişikliğin olması mümkün değildir.
Doğru. Şimdi Berdi Hocam, bundan sonra özellikle mevcut bu gerilim devam ederken siz daha sonra İsrail'in Türkiye'ye karşı siyasetlerinde bir değişikliğe doğru gideceğine inanıyor musunuz?
Yok, bu konuda değişiklik olması biraz zor gözüküyor. Çünkü buradaki İsrail'in Türkiye yönetimi üzerindeki baskısı, gücü yani gerçekten hakim bir noktadadır. Ve bu hakim noktada olmasının nedeni de bugün Türkiye'deki etkin olan ticari kesimlerin Yahudilerle, Yahudi ortaklarıyla olan ilişkileridir. Bu biraz zor gözüküyor. Yani bu konuda İsrail birçok zamanda Türkiye'nin yumuşak karnı olan Kürt meselesini de gündeme getirip bu yönlü Türkiye'deki tepkileri geri adım atmasına da neden olur.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Berdi Bey.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Gazze krizi ve devam eden soykırım meselesiyle ilgili orada İsrail'in sürdürdüğü cinayetler konusu etrafında uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Asya Gazetesi Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell'den naklen uçurumun kenarında olduklarını ve bundan kaçmaları gerektiğini söylediğini, Siyonist rejimin yalanlarla maddi ve insani kayıplarını gizlemeye çalıştığını, Yedioth Ahronot gazetesinin Tahran'ın benzeri görülmemiş bir şekilde Tel Aviv'i aşağıladığını yazıyor. İttilat gazetesi Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in İran karşıtı en ufak bir eyleme bile ağır karşılık verileceğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suç ve cinayetlerini sürdürmesine karşı özellikle İslam ülkeleri tarafından caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bazı batılı ülkelerin Siyonist rejime körü körüne destek vermesini bölgede gerginlik nedeni olarak nitelendirdi. Ve şu ifadelerde bulundu. İran'ın menfaatine aykırı en ufak bir eyleme kesinlikle bu eylemin tüm faillerine karşı sert, kapsamlı ve acı bir karşılıkla yanıt verilecektir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Şeyh Temim ve ülkesinin Ramazan bayramını tebrik ederek bölgedeki son gelişmelere değindi. Bölgenin ve hatta dünyanın en önemli güncel meselesinin Gazze'de Filistinlilere yönelik vahşi soykırımın devam etmesi olduğunu belirten reisi, Siyonist rejimin suç ve cinayetlerinin durdurulması için etkili çabalarda bulunulması gerektiğini söyledi ve şu ifadelerde bulundu. Siyonistlerin çocuk cinayetleri, soykırımları ve korkunç suçları Amerika ve bazı batı ülkelerin tam desteğiyle devam ederken mazlum ve güçlü Gazze halkı da direnişiyle sahada zafere ulaşıyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani de bu telefon görüşmesinde reisinin Ramazan bayramını tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkileri iki ülke liderleri arasındaki yüksek ve karşılıklı güvene dayalı farklı ve ayrıcalıklı bir ilişki olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. İran ve Katar her koşulda birbirlerine destek olmuşlardır ve desteklerdir. Ülkesinin Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısını kınadığını belirten Katar emiri şu ifadelerde bulundu. Bugün Filistin davasına destek konusunda en üst düzeyde küresel ve halk dayanışmasına şahit oluyoruz. Siyonist rejim durumu gerginleştirerek dünya kamuoyunu Gazze'de işlediği suçlardan uzaklaştırmaya çalışıyor. Katar emiri ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin suç ve cinayetine karşı operasyonunu planlama ve uygulamasını takdir ettiği ve bunun herkes için açık bir mesaj içerdiğini belirtti.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı bir bildiri veya karar alınmadan sona erdiğini, Filistinlilerin Siyonist rejimin topçu saldırısı altında evlere dönmeye başladığını, Dışişleri Bakanı Silahlı Kuvvetler Komutanlarına teşekkür ettiğini belirtiyor. Camı Cem gazetesi ise Amerika'nın MİT başkanından Tahran ve Tel Aviv arasında arabulucu olmasını istediğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Amerika CIA Başkanı William Burns'in Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dan İran ile İsrail arasındaki gerginlik konusunda arabulucu olmasını istendiği aktarıldı. CNN Türk'ün haberine göre Amerikalı mevkidaşı Burns, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi. Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme akabinde Kalın'ın ayrıca Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Horasan gazetesi Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden naklen İran'ın bölgede gerginlik aramadığını, dünya basınından Siyonist rejimi aşağılayan ve cezalandıran başlıkların atıldığını, İran ekonomisini %8 gelişme yaşadığını belirtiyor. Cevan gazetesi ise eski Mossad başkanından naklen intikam zamanı olmadığını belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
İran'ın Siyonist İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından eski Mossad Başkanı Efraim Halevi, İsrail'in İran'a bir karşılık verip vermeyeceği sorusuna intikam zamanı değil diyerek yanıt verdi. CNN International'dan Christian Amanpour'a konuşan eski Mossad Başkanı Efraim Halevi, şimdi intikam zamanı değil dedi. Halevi, intikamın iyi bir politika olduğunu düşünmüyorum ve bu nedenle şimdi ne düşünmemiz gerekiyor, ilgimiz ne? Bence bizim bir numaralı çıkarımız Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Bu en yüksek önceliğe sahip olması gereken bir şey ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun, internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Başlangıçtan günümüze Sömürge isimli podcast'te sömürgeciliğin utanç verici olgusunu ele alırken bolgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını nasıl oluşturulduğunu ele almakta, sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve oluşumundaki nedenleri ve aynı zamanda türlerini de ele almak istiyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, başlangıçtan günümüze kadar sömürge isimli podcast'imizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki bölümlerde sömürgeciliğin tanımını ve farklı dönemlerini öğrendikten sonra sömürgeciliğin uğursuz hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan grupları tanıttık. Ardından sömürgeciliğin boyutlarını ve yöntemlerini siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer yönlerden ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise sömürge araçlarından bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Sömürgeciler amaçlarına ulaşmak ve diğer uluslara egemen olmak için ellerindeki bütün imkanları kullanırlar. Bilimden, teknolojiden ve sömürgeciliğin uzun deneyimlerinden yararlanarak yaptıkları işin etkisini kat kat artıran, sömürgeciliğin her alanında ustalaşmanın temelini sağlayan çok ileri araç ve yöntemlere ulaşmıştırlar. Bugünkü bölümde sömürgeciliğin hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçlardan bahsedeceğiz. Ancak tanıtılan bu araçların sömürge dışı kullanımları olmadığı veya bunların sömürgeci bir amaçla oluşturulduğu anlamına gelmez. Biz sömürgecilerin bu araçları kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına değineceğiz. ve üzerinde duracağımız ve inceleyeceğimiz medya, film, sinema, animasyon, gazete, dergi, kitaplar, internet, sömürgeciliğin kullandığı araçlar arasında yer almaktadır. Medyanın insanlığa pek çok hizmet sağladığı bir sır değil. Ancak bu faydalı araçların daha geniş ölçekte sömürgecilere hizmet ettiğini de belirtmekte fayda var. Çünkü sömürge ülkeler bu araçları çoğu zaman kendileri icat etmekte ve her zaman daha gelişmiş olanları ellerinin altında bulundurmaktalar. Sömürgeciliğin kullandığı en önemli medya organları, haber ajansları, uluslararası radyolar, uluslararası uydu ve televizyonlar, gazeteler, dergiler, sinema ve filmler, internet ve kitaplardır. Haber ajansları sömürgecilerin önemli medya araçlarından biri sayılır. 21. yüzyılın başlarından bu yana dünyada 100'den fazla uluslararası haber ajansı, çok sayıda ulusal haber ajansıyla çeşitli haberlerin, bilgilerin toplanması ve iletilmesiyle uğraşmaktadır. Ancak birkaç önemli haber ajansı dünyadaki etki alanını o kadar genişletmiştir ki 1980'lerin başında yapılan çeşitli araştırmalar medya tarafından aktarılan ve kullanılan her 4 uluslararası haberden 3'ünün söz konusu haber ajansları tarafından aktarıldığını göstermiştir. Bu haber ajansları Associated Press, United Press, France Press, Reuters ve Tartas'tır. Associated Press ve United Press Amerika'ya aittir ve bağımsızlık iddialarına rağmen her ikisi de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın elindeki araçlar olarak kabul edilmektedir. France Press adlı Fransız haber ajansı en eski haber ajanslarındandır. 150'den fazla dış temsilciliği ve 12 bin yabancı abonesi bulunan Fransızca, İngilizce, Arapça, Almanca ve Portekizce dillerinde yaklaşık 8 milyon kelime yayın yapan bir ajanstır. Reuters İngiltere'ye aittir. 94 ülkede 20 dilde faaliyet göstermektedir ve 2500'den fazla gazeteciye sahiptir. Bu haber ajansı her gün dünyada 20 dilde 6 milyondan fazla kelime yayınlamaktadır. TASS haber ajansı 1904 yılında kurulan Rusya'nın önemli ve ünlü bir haber ajansıdır. Şu anda dünyanın 53 ülkesinde 56 temsilciliği bulunan Rus hükümetine ait bu haber ajansı günde 6 dilde 3000 haber ve 700 fotoğraf yayınlıyor. Bahsettiğimiz bu haber ajansları gazete, dergi, radyo, televizyon içeriklerinin çoğunu sağlayan dünyanın en büyük haber ajanslarıdır ve daha küçük haber ajanslarını etkisi altına almaktadır. Haber satarak yüksek gelir elde etmenin yanı sıra beğendikleri içerikleri kendi ilgi alanlarına uygun haber ve bilgileri dünyaya sunmaktalar. Sömürgenin araçlarından olan medya organlarından bir diğeri ise uluslararası radyolardır. BBC, Amerika'nın Sesi, Radyo Azadi, Radyo İsrail, Monte Carlo, Radyo Moskova ve Deutsche Welle gibi radyolar uluslararası düzeyde faaliyet gösteren en önemli radyolar arasındadır. Radyo Azadi eski Sovyetler Birliği ve komünizme karşı faaliyet göstermekteydi. Radyo Azadi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir süreliğine kapatılmıştır. Ancak şu anda İran İslam devrimine karşı faaliyet göstermektedir. Radyo İsrail'in kuruluşu çok eskiye dayanmasa da küresel siyonizmin desteğiyle çeşitli dillerde programlar yayınlayan en aktif uluslararası radyo istasyonlarından biridir. Monte Carlo, Radio France ve Radio Monte Carlo'nun ortak girişimi olarak çalışmalarına başlayan ve BBC'ye göre etkisi daha az olmasına rağmen farklı dillerde programları bulunan bir radyo istasyonudur. Arap ülkelerini programlarına çekme konusunda oldukça başarılıdır. Moskova Radyosu da Rus politikacıların elindeki bir araçtır. Radyo Deutsche Welle Almanya'ya aittir ve dünyanın çeşitli dillerinde programlar yayınlıyor. Bahsettiğimiz radyolar, sömürgecilerin elinde bulunan ve sömürgecilerin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olan en güçlü uluslararası radyolar arasında yer almaktadır. Çok uzak olmayan geçmişine rağmen garip bir şekilde hakimiyet altında bırakan sömürgeciliğin üçüncü önemli medya organı ise uydulardır. Uluslararası uydular ve televizyonlar casusluğun yanı sıra diğer ulusların kültürel istilası misyonunu da yürütmektedir. Günümüzde uydular televizyonun işini tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmakta ve dünyanın her yerine televizyon dalgaları göndermektedir. Bu sayede televizyon dalgaları sorunu çözülmüştür ve kanallar programlarını tüm dünyaya kolaylıkla göndererek dünya insanlarını kültürel istilanın hedefi haline getirebilmektedir. Gazete ve dergiler sömürgecilerin diğer araçlarındandır. Bu yayınlar çeşitli siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal, aile, spor, eğlence gibi alanlarda hazırlanmaktadır. Sömürgecilerin basın üzerindeki kontrolü faaliyet alanını yerel gazetelerden alacak şekildedir. Ve yerel bir basın yaratma çabası çoğu zaman sömürge ülkelerin baskıcı uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ülkeler yerel basını kullanmaya çalıştığı durumlarda sıklıkla zorlu rekabetle karşı karşıya kalmaktalar. Sömürgeciler gazete ve dergi yayınlayarak elde ettikleri kültürel ve siyasi hakimiyetin yanı sıra bu yolla büyük miktarda para kazanmaktalar. Amerika'da televizyondan sonra en önemli ve etkili medya organları gazetelerdir. Amerikan gazetelerinin tirajı yılda 30 milyon civarındadır. Bu sayıya yaklaşık 1280 farklı gazete satışıyla ulaşılmaktadır. İlk bakışta yayıncı sayısının fazla olması gazetelerden daha fazla bağımsızlık anlamına geliyormuş gibi görünebilir. Fakat sadece 402 gazete yani toplam yayıncıların %25'i bağımsız, geri kalanı ise gazete zincirlerine bağlıdır. Bu gazetelerin çoğu Yahudiler tarafından yayınlanmaktadır. Yahudilerin sahibi olduğu Niehaus Enstitü 31 gazete yayınlıyor ve Amerika'nın en büyük yayınları olan Random House, Pratt Weekly'nin yanı sıra New Yorker, Madame Weasley, Glamour gibi yaklaşık 12 önemli derginin sahibidir. Bu Yahudi medya imparatorluğu Yahudi göçmen Samuel Niehaus tarafından kurulmuştur. Ancak gazete ve radyonun dışında sömürgeciliğin kullandığı nispeten yeni araçlardan biri de sinema, film, özellikle animasyondur. Film, sinema, çizgi film ve animasyon dünyası sömürgecinin elindeki araçlardır ve sahiplerine yüksek gelir sağlamanın yanı sıra diğer uluslararası kültürlerini de yok ederek sömürülerinin tahakküm altına alınmasına zemin hazırlamaktadır. Günümüz dünyasında işi sinema filmi yapımcılığı ve dağıtımını yapmak olan pek çok şirket bulunmaktadır. Ancak bunların arasında en büyük güç sömürgecilikle bağlantılı büyük film yapım şirketlerinden Hollywood'dur. Bu dünya sinema endüstrisi ve pazarı üzerinde benzersiz bir kontrol elde etmiş bir şirkettir. Önde gelen Alman yazar ve yönetmen Wim Wenders, Amerikalıların bilinçaltımızı sömürgeleştirdiğini kabul ediyor. Çünkü dünyada yayınlanan filmlerin %40 ila 90'ı Amerikan yapımıdır. Birçok kişi Hollywood'daki ana güçlerin yönetmenler, yıldızlar, hatta film yapımcıları olduğuna inanabilir. Ama gerçek şu ki Yahudilerin Hollywood endüstrisi üzerindeki gölgesi göz ardı edilemez. Yahudilerin Hollywood'daki varlığını gösteren kanıtlardan biri de Amerikan sinema tarihinin her gün açıkça Yahudileri destekleyen ve diğer dinlerle alay eden filmler üretmesidir. Ne yazık ki başta Hollywood olmak üzere birçok sömürge film yapım şirketinin ana rotası pornografi ve insanları cinsel olarak uyarma yoluyla para kazanmak amacıyla yapılan programlardır. Çünkü bu yöntem ilk olarak daha fazla para kazandırıyor. İkincisi, tesislerin ve mesleki bilginin zayıflığının yapımcının izleyiciyi çekememesini bir şekilde telafi etmesini sağlıyor. Hollywood'un yanı sıra sömürge film şirketlerinin çocuklara yönelik ürettiği her türlü video, film, CD, çizgi film ve animasyonlar, Batı kültürünü tanıtmanın ve dünyanın diğer ülkelerine yaymanın hatta başka kültürlerde gelişmiş dünyanın üstünlüğü hakkında inanç oluşturmanın bir aracıdır. Söz konusu üretimler aynı zamanda diğer ulusların hiçbir zaman gelişmiş ülkeler gibi büyüyemeyeceği düşüncesini de uyandırmaktadır. Ancak çağdaş dünyada sömürgeciliğin yeni ve yaygın olarak kullanılan türlerinden biri de internet olgusu ve sorunudur. 20. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen 3. sanayi devrimi ile eş zamanlı olarak 20. yüzyıl sanayi toplumunun hızla yerini 21. yüzyıl bilgi toplumuna bırakması ve köklü bir dönüşüm geçirmesine zemin hazırlanmıştır. Dönüşümün kendisini takip ederek bilginin yayılması, sosyal etkileşim, ekonomik ve ticari prosedürler, siyasi konular, medya, eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlence gibi alanlardaki değişiklikler dönüşümleri vaat etmekteydi. Bu gelişme biliminin kazanımlarından biri olan bilgisayarın icadı ile başlamış, bilgisayarların internet adı verilen küresel bir ağa katılmasıyla yeni bir aşamaya girmiş ve kısa ömrüne rağmen bilgisayarlara kontrolünü dayatmıştır. İnsanların hayatını o kadar etkilemiştir ki bugüne kadar gelişmekte olan bazı ülkelerin ekonomisi internete bağımlıdır. Bu medya organı şu anda Amerikan Birleşik Devletleri'nin egemenliği altındadır ve bu ülkenin dünya bilgisine hakim olmasına neden olmuştur. Ahlakı bozmak için de kullanılıyor. Kitap söylenenlerin arasında hala insanlığa sunduğu pek çok hizmetin aksine sömürgecilerin de kullandığı organlardan biridir. Materyalist okulların büyük bir gelişme gösterdiği son yüzyıllarda çeşitli alanlardaki düşüncelerini kitaplar aracılığıyla yayınlamışlar ve insanlığın düşüncesine yeni bir düşünce kazandırmışlar. Başta roman olmak üzere çeşitli alanlarda kitap yayınlamak, sömürge kültürünün tanıtılmasında renkli bir rol oynamıştır. Bu romanların birçoğu yapıcı bir içeriğe sahip olmayıp yalnızca sapkın türden bir eğlence yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu da sefahetin insan toplumlarında dizginsizce yayılmasına neden olmaktadır. Amerika'daki kitap yayıncıları sıralamasında Yahudi yayıncılar 1., 3. ve 6. sırada yer alıyor. Birincilik Random House'a, üçüncülük Simon de Schuster'e, altıncılık ise Time Warner Thread Group'a aittir. Amerika'nın 13. büyük yayıncısı olan yayın şirketi Western Publishing aynı zamanda ilk büyük çocuk yayıncısı olup çocuk kitapları pazarının %50'sine sahiptir. Ve bu şirketin yönetim kurulu başkanı da bir Yahudidir. Bu sebeple yayıncılık alanına Siyonizmin hakim olduğu da söylenebilir. Evet değerli dinleyiciler, başlangıçtan günümüze kadar Sömürge isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde sömürgeleştirmenin araç ve yöntemlerinden bahsettik. Sömürgeciliğin haber ajansları, uluslararası radyolar, uluslararası uydu ve televizyonlar, film, sinema ve animasyon dünyası, dergiler, internet, kitaplar gibi farklı medya organları aracılığıyla kendi çıkarlarına ulaşmak için kullandığını öğrendik. Eğitim alanıyla ilgili araçlar da sömürgeciliğin kullandığı diğer araçlardandır. Bir sonraki podcast'te bunlardan da bahsedeceğiz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
ve yüksek bütçe açığı ile Türkiye'deki ekonomik krizin hızlanması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Ticaret Bakanlığı bazı ürünlerin işgal altındaki topraklara ihracatına kısıtlama kararı alındığını duyurdu. Türkiye Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren İsrail'e bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması uygulandığını ve bu konunun Tel Aviv yetkililerine duyurulduğunu açıkladı. Bakanlık kısıtlama kararını duyurduğu açıklamasında ayrıca şunları belirtti. Bu karar Tel Aviv Gazze'de derhal ateşkesi ilan edene ve Gazze şeridine yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacak.
Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ankara'nın kısıtlama kararı inşaat demiri, yassı çelik ürünleri, mermer ve seramik dahil 54 ürün grubunu kapsıyor. Daha önce Türkiye eski başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20-23 Nisan tarihleri arasında ülkenin işgalci İsrail rejimiyle ticaretine karşı Gazze'de çocukların ölümüne yol açan ticareti durdurun sloganıyla 4 günlük yürüyüş düzenleneceğini bildirmişti. Ankara'nın Tel Aviv'le ticareti nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetini sert bir şekilde eleştiren Türkiye'nin eski başbakanı, İsrail rejimiyle ticarete karşı Akdeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki Ceyhan Limanı'na doğru yürüyüşün düzenleneceğini ifade etmişti. Ahmet Davutoğlu ayrıca iktidar partisi Adalet ve Kalkınma'nın son seçimlerde yenilgiye uğramasını Ankara'nın Siyonist rejime yönelik politikalarının bir sonucu olarak nitelemişti. Türkiye'nin işgalci İsrail rejimiyle ticareti, Türk partileri ve bu ülke halkı tarafından defalarca sert bir şekilde eleştirilmiştir.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimlerin yayılmasını önlemek için Siyonist rejimin kontrol altına alınması çağrısında bulundu. Söz konusu telefon görüşmesinde iki taraf Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Bu görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı, İsrail rejiminin vahşi saldırılarının durdurulması ve insanlığa karşı işlenen suçların cezalandırılması için İslam dünyasının çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Siyonist rejimin kontrol altına alınması ve bölgesel gerilimlerin yayılmasını önlemek için mantıklı adımlar atılması gerektiğini de belirtti. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi'nin görüşlerini dinleyelim.
Valla gülünç vaziyette değil. Türkiye sözde halklardan müdafiye eylemek, zalimle karşı durmak, mazlumla himaye eylemek, Filistin'le himaye eylemek, günde gazda gazda söhbeti. Ama aslında yoktu. Yani arkasında yok diye. Belki dün gece Türkiye medyasına ve televizyon kanallarında hatta hükümete bağlı olan bazı politikacılar veya analistlerin danışıklarında bellenirdi ki onların aynı halde istemirler İran böyle etsin. Aslında inanmırlar veya İnanmak istemeyirler veya neyse diyenler, sevinmek avazına cinsleri götürmür belki İran İsrail'i vurur. Ve o bir taraftan vuranda da ona indiyenizden dediler, vurmaz, vuramaz, nemledi, söhbetti, bunlar kağıt üstüne yazılmış söhbetlerdi, beledi, filandı. Böyle dünem vurandan sonra da, sırada yakin ki Türkiye halkı çok sevindi, başka halklar kimi, dünyanın birçok yerlerinde olan Müslümanların hamısı sevindi. Filistin'de, Filistin halkı kimi. Veli Türkiye'nin halkının sevinmeyi bir tarafa, Türkiye hükümetinin bu arada ben siyasetin aslında beğenmirim. Ona göre ki olmaz, kesmişte de bu lafzı işletmişim. Ki olmaz sen çarvanla yoldaş, dağda oğruyla kardeş olasın. Böyle olmaz. Yani hem İsrail'le münasibetleri saklamak, ticareti saklamak, hatta harbi, askeri malzumat göndermek, İsrail mutfaklarına yanacak göndermek Türkiye'den ve bu Gazze meselesinden sonra bunu ticareti yüksek seviyeye kaldırmak olmaz. Yani bu nece olar bu iş? En sade işi budur ki İsrail'e destek vermeden el çekilir. Ve bu destek vermek ile İsrail'in askerinin dalında durmak diyor ki İsrail askerinin malzumatını temin etmek de o bir dəstəkdir. Və təbii ki, Türkiyə xalqının, yəni İranın burada öz məşru müdafiəsinin haqqını kullanmaqda, Türkiyə ya bir başqa ölkə, Türkiyənin yüz qatı ABD'nin ya Avrupalıların məsuliyyətini vecinə döyür İranın.
Sayın Rahmetullah Şerefiye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Ekonomik krizin devam etmesiyle birlikte Türk toplumunun zayıf ve orta sınıfının sorunları yoğunlaşırken bu ülke toplumunun orta sınıfı tam bir çöküşe maruz kalmıştır.
Türkiye'nin bütçe açığının bu ülke tarihindeki en yüksek rakama ulaştığı söyleniyor. Bu haberin yayınlanması Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in krizden etkilenen bu ülkenin ekonomisi için etkili önlemler alamadığı anlamına geliyor. Bu arada Şimşek'in Ekonomi Bakanı olarak atanmasının amaçlarından biri de yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekti. Ancak Erdoğan vaatlerinden bir yıl sonra ve gelinen noktada Ankara hükümeti yetkilileri döviz kaynağı almak için Dünya Bankası'na başvurdu. Enflasyon, işsizlik ve yabancı bankaların borçlarının yarattığı baskılar Türk hükümetini ve halkını daha da zora soktu. Öyle ki iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yılı aşkın liderliğin ardından ilk kez Türkiye'de ikinci parti konumuna geriledi.
Bu durum sayısız ekonomik krizin yanı sıra Türkiye'nin 100 yılı aşkın tarihindeki en büyük bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Resmi kaynaklara göre Türkiye ekonomisinin 570,2 milyar liralık nakit açığı Türk ekonomistlerini endişelendiren bir rakam. Bu nakit bütçe açığı rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %121'den fazla bir artışa işaret ediyor. Elbette bu, Hazine Bakanlığı'nın 2024 yılının ilk 3 ayını kaydettiği bir rakam ve bu yılın sonuna doğru Türkiye pazarındaki durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yeni Bakanlar Kurulu bir yılını doldurmak üzere fakat Türkiye'de ekonomik kriz halen devam ediyor. Amerikan doları 32 lira gibi rakamla zirve yaptı. Fakat geçen Mayıs ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan halktan güven oyu alması durumunda Amerikan dolarını 20 liranın altına geri getireceği vaadinde bulunmuştu. Türk gazeteci ve ekonomi analisti Mustafa Bildircin, Ankara Bir Gün gazetesinde yayımlanan makalesinde şunları yazdı. 2023 yılında 14.043.957 yeni icra ve iflas davası açıldı. Bu yeni davaların da eklenmesiyle toplam idari ve iflas dava sayısı 38.969.260 rekora ulaştı.
Adalet Bakanlığı'nın icra daireleri ve iflaslara ilişkin verileri, ülkede ekonomik sorunların giderek derinleştiğini, ekonomik krizin mali şikayetlerin, karşılıksız çeklerin ve iflas başvurularının sayısında artışa yol açtığını gösteriyor. Türkiye mahkemelerinde görülen icra ve iflas davalarının sayısı 2024 yılı itibariyle 39 milyona ulaştı. Bu durum 2015-2023 döneminde icra ve iflas davalarının sayısında %49'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Yani Ankara hükümetinin kabineye bir kurtarıcı getirilmesi yönündeki etkileyici propagandasına rağmen Mehmet Şimşek de yabancı yatırımcıları çekme konusunda başarısız kaldı.
Öte yandan Türkiye Ekonomi Bakanı Dünya Bankası'ndan 35 milyar dolarlık yeni kredi almaya çalışıyor. Türkiye Merkez Bankası'nın döviz kaynakları en düşük seviyeye geriledi. Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri Fars Körfezi'nden ülke ekonomisine enjekte edilen kaynaklara rağmen hala kritik düzeyde seyrediyor. Aslında bu durumda Erdoğan hükümetinin mali ve döviz kaynaklarının yetersizliği nedeniyle vergileri artırarak halkın cebine ulaşmak ve ihtiyaçlarını Türkiye halkından karşılamaktan başka seçeneği yok. Türkiye'deki ekonomik krizin devam ettiğini genel olarak özetlemek gerekirse, Türk ekonomisinin bölgede daha fazla askeri faaliyet yapma kapasitesine sahip olmadığını belirtmek gerekir. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti askeri harcamaları, özellikle de Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'daki harekatları ve Güney Kafkasya'da askeri varlık sahibi olmaya çalışmalarını azaltarak Türkiye ekonomisinin kritik durumunu bir dereceye kadar kontrol edebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.arab.ir adresine yazabilirsiniz.
Gelişmelerle tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.